Ayrım 22.
Ağustos ortalarına doğru ne yazık ki gitmek zamanı geldi. Annem New York'a dönmeden önce onunla bir iki hafta Londra'da geçirmemi istemişti. Ona İstanbul'da kalmayı yeğlediğimi söyleyemedim çünkü beni kesinlikle bağışlamazdı. Güzel rüya bitmiş, gerçek bütün kasvetiyle karşıma çıkmıştı. Kendimi zorla, ayaklarım geri geri giderek gemiye attım. Daha İstanbul'dan ayrılırken bile geride bıraktığım her şeyi özlemeye başlamıştım. Annemle Londra'daki beraberliğimiz hiç iyi geçmedi. Önce beni gördüğüne çok sevindi, aile hakkındaki bütün havadisleri can kulağıyla dinledi. Ona geçirdiğim yazın güzelliklerini anlatırken, bütün çabalarıma karşın, tatilimin geri kalan kısmında onunla olmaktansa, üvey annemin yazlık köşkünde olmayı yeğlediğimin farkına vardı. Kırıldı, canı sıkıldı, hatta kıskandı. Artık birlikte olduğumuz günlerin tadı kaçmıştı. Öyle sanıyorum ki Amerika'ya döndüğüm gün adeta ferahladı. New York'a vardığımda Türkiye'ye tekrar dönebilmek için çareler aramaktan başka bir şey düşünmez olmuştum. Geçirdiğim yazın tadı hala damağımdaydı. Devam ettirmek istiyordum. Ama Türkiye'ye gidersem bir daha Amerika'ya dönemeyeceğimi biliyordum. Bu da beni korkutuyordu. Gerçekten Wes'i bırakmak, Türkiye'de babamla yaşamak istiyor muydum? Amerika'da bir aktrist olarak çalışmak isteğinden vaz mı geçmiştim? Güzel bir tatil başka, insanın bütün yaşamını değiştirmesi başkaydı. Bir psikiyatra bile giderek bütün bu karmaşık duygularımı, düşüncelerimi tartıştım. Hiçbir işe yaramadı. Wes bir çıkmazda olduğumu biliyordu ama her zamanki gibi beni şu ya da bu şekilde etkilemek istemiyordu. Bütün kış fikrimi 100 kez değiştirdikten sonra İstanbul'a dönmemeye ve New York'ta kalmaya karar verdim. Kararımın kesin olduğunu ispat etmem için hemen manken olarak iş aramak üzere 7. caddedeki elbise toptancılarına gittim. İlk başvurduğum firmada yeni birine ihtiyaç yoktu. İkinci firmada beni uzun boylu buldular. Üçüncü firmaya gittiğimde bir satıcı üstüme doğru bir elbise fırlattı, bunu giy diyerek soyunma odasını işaret etti. Sonra patrona göster diye ekledi. Giyinip patronun bulunduğu dört bir yana aynalı salona girdiğimde kısa boylu, tıknaz, kır saçlı bir adamın koltukta oturmuş ayakkabılarını boyattığını gördüm. Tombul parmaklarının arasında bir pro dalmış gazetesini okuyordu. Girdiğimde kılı kıpırdamadı. Yürüyüp önünde durdum. Bana yıllar gibi uzun gelen bir süreden sonra lütfedip başını kaldırdı ve yüzüme bakmaya tenezzül etmeden belimden aşağı bir göz attı. Kalçalar fazla geniş diye mırıldandı. Yine yüzüme bakmadan eliyle sinek kovar gibi bir hareketle odadan çıkmamı işaret etti. O an kendimi ayak altında ezilmiş bir böcek gibi hissettim. Gözlerim yaşlı, soyunma odasına koştum. Elbiseyi yırtarcasına üstümden çıkarıp fırlattım. Alel acele giyindim ve kapıyı arkamdan olanca kuvvetimle çarparak kendimi sokağa darattım. Kararsızlık içinde olduğum bu devrede o adamın kabalığı, bardağı taşıran son damla oldu. Bazen insanların yaşamında küçük bir olay ne büyük değişikliklere yol açabiliyor. Aslında bunun farkına varmak ürkütücü. Ara sıra aklıma gelir de düşünürüm. Acaba o firmaların birinde iş bulsaydım, hayatım bambaşka bir yönde gelişir miydi? O gece Wes'e Türkiye'ye gitmem gerektiğini söyledim. Sonra da, bak sevgilim dedim, bu kez geri dönmeyebilirim. Tehdidimi duymamazlıktan geldi. İstediğim buysa git canım dedi. Ben yaz tiyatrolarının birinde bir iş bulurum. Eylül'de yine beraber oluruz. Sonra beni kucakladı. Biliyorsun seni ne kadar seviyorum. Beni daima seni bekler bulacaksın diye ekledi. Neden bu kadar anlayış gösterdi? Neden ağırlığını koyup da bana hayır efendim gitmeyeceksin demedi? Neden cehenneme kadar yolun var demedi? 20. bölüm. Nerede çokluk orada? İstanbul'a döndüğümde yine herkes tarafından aşırı ilgi ve muhabbet görmeye başladım. Hele Şehsuvar'ın bu derece sevinmesi beni çok şaşırttı. Çünkü bir yıl önceki ilişkimizin yalnızca bir yaz kaçamağı olduğunu sanmıştım. Hiç mektuplaşmadığımız için de üzerinde böyle bir etki bıraktığımı bilmiyordum. Bana gelince doğrusu bu yıl onu daha da çekici bulmuştum. Dokunduğu anda bütün vücudum elektrikleniyordu. Bu herhalde babamın söylediği ten anlaşması olacaktı. Bütün çevremize ve dünyaya boş vererek çılgınlar gibi bir aşk macerasına girdik. Diller durur mu? derhal teoriler üretildi. Belli ki Şirin İstanbul'a Şehsuvar için geldi. Ama bakalım Şehsuvar onu alacak mı? Ya da bakalım Şirin film yıldızı gibi kocasına ve Amerika'yı bırakır mı? Babam bunları duymazdan geliyordu. Ama üvey annem Fatma beni çok destekliyordu. İşlerin kıvama geldiğine karar verince o güzel köşkünde Mehtap'ta bir yemek daveti düzenledi. Şehsuvar'ı ve onun çok bağlı olduğu eşinden ayrılmış olan ablası Reyhan'ı da davet etti. Ailem tarafından ilk kez resmen davet ediliyorlardı. Şehsuvar bana harika bir hediye ile geldi. 2 adet kelebek şeklinde üstü pırlantalarla işlenmiş kırmızı mineli iğne. Herkes biliyordu ki Türkiye'de evlenmek niyeti olmayan bir erkek, kızın ve kendi ailesinin yanında ilgilendiği kıza böyle değerli bir hediye vermez. O nedenle biz kelebekleri evlilik teklifi olarak değerlendirdik. İstanbul'a geldiğimden beri Vese defalarca evliliğimizin bittiğini ve artık Türkiye'de ailemle, kendi insanlarımla birlikte yaşamak istediğimi yazdım. O ise bana inanmamakta ısrar ediyordu. Benim karmaşık bir devreden geçtiğime ve er geç kendime gelip ona döneceğime inanmıştı. Ona telefon edip beni boşaması için yalvardığım zaman bile böyle bir şeye yanaşmıyordu. Sonunda onu inciteceğimi bile bile her şeyi açıkça söylemek zorunda kaldım. Başka birine aşığım diye telefonda ağladım. Onunla evlenmek istiyorum, ne olursun boşanalım. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Wes telefonu kapadı. O zaman onun duyduğu acıyı ben de hissettim. Hıçkırmaya başladım. Babam odadaydı, şaşırdı. Niçin ağlıyorsun kızım? Ondan ayrılmayı sen istemedin mi? Ben daha da kuvvetli hıçkırmaya başlayınca o bembeyaz, gür saçlı başını salladı. Şu kadınlar, ben de onları anladığımı sanırdım dedi. Wes boşanmaya itiraz etmeyeceği konusunda gerekli kağıdı gönderince çocuk ve nafaka derdi de olmadığından Türk mahkemesinde bir celsede boşandık. Ocak 1956'da Şehsuvar'la nikahımız kıyılır kıyılmaz aile ziyaretlerinden oluşan balayımıza çıktık. İlk durağımız Londra oldu. Emir Zeyd bizi elçilikte nefis bir şekilde ağırladı. Oradan annem yeni kocamı görsün diye Paris'e gittik. Kısa bir süre için Rue de Grenelle'deki stüdyosunda kalıyordu. Polyakov ve Piche adlı ressamlarla Dina Vierni gazetesinde çok başarılı bir sergi açmıştı. Bize stüdyosunda bir akşam yemeği verdi. Yemek Fashion'dan ısmarlanmıştı. Nejat'la Polonyalı karısını da davet etmişti. Anne ile oğlun arasının artık iyi olmadığından aile yemeğimiz biraz gergin geçti. Üstelik de annemin Şehsuvar'dan pek haz etmediğini hissettim. Zengin bir iş adamı olan Şehsuvar, entelektüellerden hoşlanan annemin pek tipi değildi. Akşamın sona ermesini güç bekledim. Paris'ten Floransa'ya Şehsuvar'ın sanat tarihi okuyan yeğeni Esra'yı görmeye gittik. Sonra da İstanbul'a dönüp onun Ayazpaşa'daki dairesine yerleştik. Müteahhidin verdiği söze rağmen Şehsuvar'la ablası Reyhan'ın Erenköy'deki deniz kıyısında yaptırdıkları villa bir türlü bitmek bilmiyordu. O nedenle ilk yazımızı villanın bahçesindeki 2 yatak odalı, tek banyolu küçük misafir evinde geçirdik. Eğer Esra Floransa'dan yaz tatilini geçirmeye gelmeseydi, bir de 10 yaşındaki kardeşi Mehmet olmasaydı problem olmayacaktı. Ama 2 odanın birini Esra ile Mehmet işgal ediyordu. Ev Şehsuvar'la Reyhan'a yarı yarıya ait olduğu için Reyhan, yazı Avrupa'da arkadaşlarıyla geçirirken, çocuklarının da dayılarıyla deniz kıyısındaki küçük evde kalmalarını uygun görmüştü. Şehsuvar çocukları kendi çocukları gibi seviyordu ve aynı evde olmalarını normal karşılıyordu. Ben de onları seviyordum ama daha 5 aylık gelinken cici anne rolüne girmek bana garip geliyordu. Ayrıca böyle küçük bir yerde tıkış tıkış yaşamak da sıkıcıydı. Sevişirken ses çıkarmamaya çok dikkat ediyorduk. Bir defasında küçük oğlan dışarıdan panjurları açıp içeri bakınca bizi uygunsuz durumda yakaladı. O yazın asıl tadını kaçıran olay benim 2. çocuğumu da düşürmem oldu. Amerika'daki doktorum gibi Türk doktor da kan grubumu kontrol etmedi. Böylelikle çocuk düşürmenin nedeni yine esrarını korudu. Evlat sahibi olmak için çırpınan Şehsuvar'da ben de büyük bir düş kırıklığına uğradık. Sonbaharda yine küçük apartmana döndük. İstanbul'da yaşamanın en büyük zevklerinden biri, günün hangi saatinde olursa olsun ailenin bireylerini çat kapı ziyaret edebilmekti. Öğle yemeğine babama, bir çay içmek için Freya'nın atölyesine, sarı vodka saatinde Aliye teyzemin dağınık evine veya bir kadeh viski için sevgili Suat dayıma. Onlarla günlük haberleri, sevinçleri, üzüntüleri paylaşmak ne büyük zevkti. Bu zevki, bu lüksü Amerika'da hiç bulamamıştım. Az bir süre sonra gördüm ki Şeyh Suvar kıskanç ve karısına sahip çıkan bir erkek. O derece ki iş için kısa seyahatlere gittiğinde benim gece çıkmama, arkadaş grubuyla bile olsa izin vermiyordu. Şimdi geriye baktığımda bu kısıtlamalara nasıl katlanmışım ve nasıl aldırmamışım bile hayretler ediyorum. 1957'nin yazında Şeyh Suvar'ın kardeşi Reyhan, çocukları ve 4 yardımcı, büyük eve taşındık. İşte orada anlaşmazlıklar iyice baş göstermeye başladı. O yazı bir karabasan gibi anımsıyorum. Bütün ev halkı, özellikle ben, ne düşünmeden aptalca ve yıkıcı şekilde hareket ettik. Koca ev iki aile için ayrı mutfaklı, ayrı giriş kapılı olacağına, büyük tek bir aile için inşa ettirilmişti. Şeyh Suvar ve ablası için iki ayrı yatak odası bölümü yapılmıştı. Bunlar katedral tarzındaki tavanın altında, elde oyulmuş ahşap bir balkonla birleşiyordu. Daha önce Şeyh Suvar evlenmeyi düşünmediği için evin planı ona uygun gelmişti. Ablası evi idare edecek ve evin hanımı olacaktı. Ama şimdi araya ben girince kimin ev hanımı olacağı problemi ortaya çıktı. Üçümüz oturup açık açık konuşarak problemi mantıklı bir şekilde halledeceğimize işi gizli yarışmaya yönelttik. Bolulu aşçımız bile kimden emir alacağını bilemez olmuştu. Reyhan'dan mı, benden mi? Bir gün bağırdı. Bu evin hanımı kim bilemiyorum ki. Kimden emir alacağım? Bir ipte iki cambaz oynar mı? Sonunda Şeyh Suvar dedi ki, bırak evi Reyhan idare etsin. Güzel kafanı ev işleriyle mi yoracaksın? Yazın keyfini çıkar, hiçbir şeyi kendine dert etme. Oysa evi idare etmek hoşuma gidiyordu. Çarşıya çıkıp taze sebzeler, meyveler almak benim için bir zevkti. Ama evde huzur olsun diye peki dedim. Ama huzur o yaz bana hiç nasip olmadı. Evin içi ve bahçesi insanlarla dolup taşıyordu. Benim Şeyh Suvar'ın, Reyhan'ın, Esra'nın ve Mehmet'in akrabalarımız, arkadaşlarımız. Öğle yemeğine gelenler çaya, çaydan sonra da akşam yemeğine kalıyorlardı. Kimi yüzmeye, kimi yatmadan önce mehtapta bir içki içmeye geliyordu. O zaman anladım ki İstanbul'da deniz kenarında evin varsa bir an bile yalnız kalıp başını dinleyemezsin. Ev halkı Irak Kralı 2. Faysal'ın kardeşim Rahat'la İstanbul'a gelmesiyle büsbütün arttı. Ailesinin en yakın bireyleriyle İstanbul'a tatile gelen Faysal'ın 500 tonluk yatı Ali'ye, Boğaz'a demirledi. Yat kralın vefat etmiş olan annesinin adını taşıyordu. Cambridge'den yaz tatilini geçirmeye gelen kardeşim Rahat, kral ve ailesi yatta kalıyorlardı. Bu ara Emir Zeyd Londra'dan kralın yokluğunda naiplik etmek için Bağdat'a gitti. İstanbul'a geldiklerinden hemen sonra kral ile Rad'ı günü geçirmek üzere bize davet ettim. Bir Chris Craft ile geldiler. Kralın korumaları ve Türk emniyet görevlileri iki ayrı motorla onları izlediler. Esra'nın arkadaşlarından birkaç da genç kız davet ettik. Güneşli tatlı bir yaz günüydü. Hafif meltem esiyordu. İkisi de 20'lerinde olan Faysal ile Rad su kayağı yaptılar, yüzdüler ve güzel Türk kızlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu oldular. Gerçekten başarılı bir davetti ve genç kral nefis bir gün geçirdi. Ben o zavallı genç adamın 4 yaşından beri kral olma nedeniyle nasıl baskı altında yetiştiğini çok yakından biliyordum. Onun için Faysal eğlendikçe ben mutlu oldum. Faysal beni de aileden sayardı. Onun için hemen her aklına estiğinde hangi saat olursa olsun mayosuyla Chris Craft'ına atladığı gibi 15 dakikada soluğu bizde alıyordu. O olağanüstü yaz, evimizin devamlı misafirlerinden biri de Haydarabad Nizamı'nın torunu Bereket idi. O da İngiltere'deki okulundan annesi ve erkek kardeşiyle İstanbul'a tatilini geçirmeye gelmişti. Annesi Halife Mecid Efendi'nin kızı, Atmaca'yı andıran Osmanlı burnuyla heybetli bir kadın olan Dürrü Şehvar Sultan idi. Bereket, Kral Faysal'ın yakın akrabasıydı. O da Faysal gibi su kayağını seviyordu ve kız arkadaşıyla bize sık sık geliyordu. Yeğenimiz Esra, Bereket'i bir davette tanımış ve ona vurulmuştu. Buna rağmen Bereket ile kız arkadaşını büyük bir zarafetle karşılıyor, onları ağırlıyor ve daha sık gelmeleri için ısrar ediyordu. Zaten kalabalık olan ev bir de bu gençlerin istilasına uğramıştı. Buna emniyet görevlilerini ve korumaları da eklerseniz, mutfağın ev halkından başka en az 20 kişi daha doyurması için her an hazır olması gerekiyordu. Ama görümcem Reyhan, kralın öbür davetleri reddederek devamlı bize gelmesinden son derece gurur duyuyordu. Üstelik Faysal'ın kızı Esra ile ilgilendiğini gördükçe doğrusuya fazla işten hiç yüksünmüyordu. Esra Faysal'dan daha uzun boyluydu. Vücudu mütenasip, bacakları çok güzel ve uzundu. Dalgalı kumral saçları, yuvarlakça bir siması ve çıkık elmacık kemikleri vardı. Candan gülümsemesi insanın içini ısıtırdı. Ama benim en beğendiğim tarafı nazik ve uyumlu kişiliğiydi. Bizim terastaki Söğüt gibi o da rüzgar nereden eserse o tarafa yönelirdi. Faysal'ın ona hayranlığı açıkça görünüyordu. Reyhan tabii fevkalade mutluydu. Kralın Esra ile evlenip onu Irak kraliçesi yapacağını umuyordu. Reyhan'ı hayalleriyle baş başa bırakıp olayların akışını bekleyeceğime, hayatımın en büyük gafını yaptım ve boş yere umutlanmaması için onu uyarıp, Faysal kesinlikle Esra ile evlenmez dedim. Kral Faysal'ın Mısır prensesi Fazla ile evlenmesi bekleniyordu ve ben bunu biliyordum. Fazla, Prens Mehmet Ali ile ondan çok genç karısı Osmanlı prensesi Hanzade Sultan'ın kızıydı. Hanzade birçok kimseler tarafından dünyanın en güzel kadını olarak nitelendirilirdi. Yazın sonuna doğru Fazla ailesiyle İstanbul'a gelecek ve Kral Faysal ile nişanları ilan edilecekti. Faysal'ın 21 yaşında kral olması üzerine Emir Abdülillah naiplikten çıkarak kendini veliaht ilan ettirmişti. Kral Gazi'nin vefatından ve ana kraliçe Aliye'nin kansere yenilmesinden sonra Emir Abdülillah Faysal'a tam anlamıyla babalık ediyordu. Faysal'ın evleneceği ve Irak kraliçesi yapacağı kız olarak büyük bir titizlikle Fazıla'yı seçmişti. Amcasının öğütlerine hiç karşı gelmediği için genç kralın amcasının uygun gördüğü kızla evlenmeyip Esra ile evleneceği pek düşünülemezdi. Bütün bunları Reyhan'a anlatmama karşın o umudunu yitirmiyor, kral Esra'ya aşık olursa onunla evlenir diye düşünüyordu. Belki de haklıydı. Benim de kralın ailesiyle yakınlığımı bildiği için onların yanında Esra'yı övmemi istiyordu. Ama ben onun hayal ve umutlarını paylaşmadığım için aynı heyecanı gösteremiyordum. O zaman da Esra'nın kraliçe olmasını istemediğimi sandı. Hatta kral ailesine Esra'nın aleyhinde bulunduğumu düşünecek kadar ileri gitti. Bunu da kardeşi Şehsuvar'a bile söyledi. Artık Reyhan da Esra da evde beni düşman gibi görür olmuştu. Evin içindeki entrikalar ve suçlamalar artık dayanılmaz olmuştu. Bu arada gençlerin terastaki mehtap partileri bütün hızıyla devam ediyordu. Ben ise kendimi kapana kısılmış hissediyordum. O ara bütün bu hengame içinde annem Londra'dan geldi ve Kilyos'ta bir otele yerleşti. Evden annemin oteline gidiş, araba vapuru ve yol 1,5 saat alıyordu. Evin içindeki sıkıntılar yetmiyormuş gibi bir de karşıma annemin talepleri çıktı. 14 Temmuz Bastil günü annemin şerefine bahçede büyük bir öğle yemeği verdik. Kralı, teyzelerini, Bereket'i, annesi Dürrüşşehvar Sultan'ı, annem onu Londra'dan iyi tanırdı, Bereket'in kız arkadaşını, Şakirlerden bazılarını ve Esra'nın kız arkadaşlarını davet ettik. İstanbul'da bir yazlık evde verilen her öğle yemeği gibi bu da bütün gün sürdü. Eğer o gün yemekte bir falcı olsaydı, inanılmayacak bazı olayları önceden haber verirdi. Örneğin bana, Sen Şirin gelecek yıl bu tarihte Bellevue, Wisconsin'deki Court Tiyatrosu'nda sahneye çıkacaksın derdi. Ben de ona, olamaz diye yanıt verirdim. Sevdiğim erkekle evliyim, İstanbul'da güzel bir evde oturuyorum. Bellevue'de ne işim var? O eski bir olaydı, geçmişte kaldı. Falcı sonra anneme dönüp, Nissa seneye bugün seni İsçia'daki villanda görüyorum diyerek annemi şaşırtırdı. Annem de İsçia mı, orası da neresi, varlığından bile haberim olmadığı bir yerde nasıl yaşarım derdi. Falcı, biliyor musun Nisa, şimdi Bağdat'ta naip olan kocan oradan döndükten sonra Irak topraklarına bir daha adım atmayacak diye devam etseydi annem, saçmalamayın der geçerdi. Falcı eğilip Esra'nın kulağına, Bereket'in kız arkadaşı var diye üzülme, o seninle evlenecek ve sen Haydarabad nizamının karısı olacaksın dediğinde tabii Esra ona şöyle yanıt verirdi. Nasıl olur? Yazın sonunda Floransa'ya okula dönüyorum. Bereket de İngiltere'ye okuluna gidecek. Belki de birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz. Sonra kuzenim Erdem ve nişanlısı Gökçen'e dönen falcı, Londra'ya atanacaksın Erdem. Gökçen'le Türk Büyükelçiliğine ikinci katip olarak gidiyorsun. Bir de oğlunuz olacak ve adını Ahmet koyacaksınız derdi. En sonunda Kral Faysal'a dönerdi ve üzgün bir sesle, sen ise genç adam, gelecek sene bugün ölümcül yaralar alacaksın derdi. Bütün bu olanaksız dediğimiz şeyler bir bir gerçekleşti. 26 Temmuz'da Erdem'in düğününde meydana gelen anlamsız bir olay bir sürü başka olaylara ve evliliğimin sona ermesine yol açtı. Şehsuvar'ın rüküş ve kaçık diye nitelendirdiği Aliye teyzem o gece içkiyi biraz kaçırmıştı. Küçük bir nezaketsizliğinden ötürü başkalarının yanında Şehsuvar'ı azarladı. Onun bu düşüncesiz hareketi Şehsuvar'ı son derece öfkelendirdi. O gece düğünden sonra yatak odamızda kendi ilişkimizle hiç ilgisi olmayan bir tartışmaya girdik. Birbirimizi hala çok seviyorduk. Ama sanki ailelerimizin savunma avukatı gibi onlar adına karşılıklı hakaretlerde ve suçlamalarda bulunduk. Hele Şehsuvar benim Esra'nın Kral Faysal ile evlenmesini engellemeye çalıştığımı söyleyince büsbütün patladım. Ertesi sabah şoföre beni anneme götürmesini söyledim. Onu gördüğüm vakitte sinirlerimin son derece bozulduğunu, artık bana kabus gibi gelen ev halkını görmeye katlanamayacağımı anlattım. Annem beni böyle çılgın gibi görünce çok üzüldü. Sonucun neye varacağını hiç düşünmeden planlarını değiştirdi ve kendime gelmem için beni İtalya Rivierası'na götürmeye karar verdi. Yazın geri kalan bölümünü orada geçirip her şeyden uzak kafamı dinleyecektim. Bu gibi durumlarda aileler genellikle işleri yatıştırmak isterler, oturup konuşarak iki tarafın barışmasını sağlamaya çalışırlar. Benim ailem bunun tam aksini yaptı. Şirin ne diye bunlara katlanacakmış dediler. Benim için neyin iyi olacağını doğru dürüst düşünmeden bile annemin kararını alkışladılar. Tabii benim ilk başta anneme gitmemem en akıllıca hareket olurdu. Çünkü annem sevdiği insanı mutsuz görmeye dayanamazdı. Ben evden kısa bir süre için ayrılmalıydım. Sakinleşip olayları enine boyuna tarttıktan sonra evime dönmeliydim. Oysa annemle böyle aniden gidişimiz kocama savaş açmak gibi oldu. Dedikodu yazarları Şehsuvar'ı terk ettiğimi yazdılar. Sözde vereceğimiz yemekli bir dans partisini iptal etmişim ve prenses annem beni İtalya'ya götürüyormuş. Göründüğü kadar boşanma kaçınılmazmış. Hareket etmeden az önce işleri büsbütün berbat etmek için annem Kral ile Ra'da o eve bir daha ayak basmamalarını tembihledi. Reyhan ile Esra fena halde kızdılar. Şehsuvar ise bu gidişim karşısında çok kırıldı. Ailesine de benim yüzümden verdiği acıdan dolayı çok üzüldü. Hepimiz de aptalca davrandık. En başta ben.